İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 50.
Battalağı düşünceli, uzun parmaklarını çenesinde dolaştırıyor, onu can kulağıyla, her sözüne önem verdiğini belli ederek dinliyordu. Benim derdim büyük dert, Allah kimsenin başına vermesin böyle bir derdi, düşman başına bile. Ben Abdi Ağa'yı öldürdüm, onun yerine Kel Hamza geldi. Onu da öldürdüm, bakalım kim gelecek. Ali Safa Bey'i öldürdüm, şimdiye kadar onun yerine birisi gelmiştir. Onu da öldürdüm diyelim. Bak Kerimoğlu'nun da başına Sabit Bey konu vermiş, hem de gökten inmiş. Senin başında da Molla Duran Efendi var. Benim bütün bu öldürmelerim neye yaradı? Bunu desene bana Battal Ağam. Binini öldürsem 2000'i gelecek. Battal Ağa kahkahayla gülünce Mehmet bir tuhaf oldu. Şimdi anladım senin derdini dedi Battal Ağa. Bir iyice anladım. Hem konuşuyor hem de gülüyordu. Sen de beni iyi dinle İnce Mehmet. Dizüstü çöküp sesini dikleştirdi. İnce Mehmet öldürülecek, onun yerine Ali Mehmet gelecek. O da öldürülecek, onun yerine Hasan Mehmet gelecek. O da öldürülünce Veli Mehmet gelecek. O da. Sen ne sanıyorsun oğlum Mehmet? İnce Mehmetler bitecek mi sanıyorsun? Her insanın içinde bir mecbur kurdu, bir İnce Mehmetlik, bir Köroğlu'luk kurdu var. Köroğlu gitti, İnce Mehmet geldi. İnsanoğlunun içinde bu kurt oldukça insanoğlu ne olursa olsun yenilmeyecek. Sen insanoğlunun içindeki kurtsun. Ne olursan ol, nereye gidersen git. İşte insanoğlunun içindeki bu kurt yiterse insanlık da işte o zaman insanlıktan çıkar. İnsanoğlu içindeki bu kurdunu yitirmeyecek. Ona kıyamete kadar gözü gibi, yüreği gibi bakacak. O kurt insanoğlunun şah damarı, atan yüreğidir. Senin içindeki kurt da işte insanlığın bu kurdudur. O gün İnce Mehmet onlara hakkınızı helal edin ben gidiyorum diyemedi bir türlü. O gece sabaha kadar tartıştılar. Battal Ağa dünya üstüne, insanlık üstüne çok şey biliyordu. Bir İnce Mehmet giderse 1000, 10.000, 100.000 İnce Mehmet gelir. Ağalar biter de İnce Mehmetler bitmez sözü onun içine işlemiş. Bu söz onu tepeden tırnağa sarsmıştı. Sözün etkisinden bir türlü kurtulamıyordu. Sabah oldu, gün açıldı. İnce Mehmet düşüncesini değiştirmiyordu. Zaten yaraları da iyi olmamıştı daha. Son olarak da bunu söyledi Battal Ağa'ya. Battal Ağa ne söylerse söylesin sonunda ona hak veriyordu. O da insandı. O da çoluk çocuğa kavuşacak, rahat edecekti. Bunu biliyordu. Ama insanın içindeki o kurdu da biliyordu. Bu kurt onu rahat bırakmayacaktı. Bunu da çok iyi biliyordu. Sabahleyin gülerek, sevinerek bir kahvaltı ettiler. Gün kuşluğa doğru İnce Mehmet ayağa kalktı. Ben gitmeliyim dedi. Hakkınızı bana helal edin. Belki de kıyamete kadar bir daha görüşemeyeceğiz. Hançerini, dürbününü, tabancasını, fişekliklerini aldı, Battal Ağa'nın önüne koydu. Bunlar obada kalsın, belki bir gün bir İnce Mehmet daha düşer bu obaya. Bunlar öteki yitip gitmiş, imitimi belirsiz olmuş İnce Mehmet'indir diyerekten ona verirsiniz. Dün akşamdan bu yana oldukları yerde duran obanın ona armağan ettiği filintayı gördü. Vardı onu da fişekliklerle, tabancayla, hançerlerle birlikte yerinden aldı, getirdi Battal Ağa'nın önüne koydu. Bu da ondan sonra gelecek İnce Mehmet'in olsun dedi gülümseyerek. Öte birilerini, armağanlarını heybesine tıka basa doldurup omuzuna attı, dışarıya çıktı. Dışarıda bütün oba çadırın önüne birikmiş onu bekliyordu. Hakkınızı helal edin dedi İnce Mehmet, onlara minnetle, sevgiyle bakarak yürüdü. Başta Battal Ağa, yanında Kasım'la Temir, obanın öteki ileri gelenleri, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bütün oba onu buldukları, kemen dikenlerinin pes pembe tüttüğü yere kadar uğurladılar. İnce Mehmet ormana kadar arkasına bakmadan geldi. Oradaki vurulduğu yerdeki kayalığın arkasını döndü. Derede bir taşın üstüne oturdu. Heybesinden Hürü Ana'nın ona getirdiği delice koyağın narından bir tanesini çıkardı. Narı okşadı, kokladı. Pembe narın kabukları incelmiş, biraz da kurumuştu. Dişleriyle kabuktan bir parça ayırıp yere tükürdü. Yavaş yavaş soyarak mayhoş, iri, ışıltılı tane narın bir tanesi bile yere düşürmeden yedi. Elini derenin suyunda yıkadıktan sonra geldi eski yerine oturdu, düşüncelere daldı. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Nereye gitse bu eli kolu uzun Mustafa Kemal Paşa onu bulamaz mıydı, bulup da asmaz mıydı? Bir de Battal Ağa'nın o söylediği söz hiç aklından çıkmıyordu. O sözlerin etkisine kendisini o kadar kaptırmıştı ki, neredeyse geriye dönecek, gece yarısı Battal Ağa'yı uyandıracak, bir İnce Mehmet giderse bini gelir diyecek, tüfeğini alıp yürüyecekti. Bu söz onu cana getirmiş, daha şimdiden bambaşka bir insan etmişti. Acaba bu söze Ferhat Hoca ne derdi diye düşündü. Ferhat Hoca da mı Battal Ağa gibi düşünürdü. Hürü Ana'ya da gidip hakkını helal ettirecekti. Acaba onun eşkıyalığı bırakıp gitmesine Hürü Ana'nın tepkisi ne olacaktı? Heybesinden bir nar daha çıkarıp düşünceli düşünceli yedi. Ardından bir nar daha çıkardı. Geride üç narı daha kalmıştı. Onları hiç yemeyecek Hürü Ana'ya gösterecekti. Yörükler heybeye epey azık koymuşlardı. Ona 2-3 gün yeterdi. Birden ürperdi, sırtından soğuk terler döküldü. Yanına yönüne bakındı. İnanılmaz bir boşluk içinde kaldığını duydu. Bir şeyler arandı, yöresinde bulamadı. Sonra birden aklına tıp etti. Tüfeği yoktu yanında. Korktu. Ya şimdi eşkıyayla, jandarmayla karşı karşıya kalırsa ne olacaktı? Hem de açıklıkta oturmuş ahmak ahmak nar yiyordu. Ayağa kalkmasıyla ormanın içine dalması bir oldu. Artık gece yol alacak, gündüz bir kuytta saklanacak, bir gece yarısı da Hürü Ana'nın, o gül anasının kapısını çalacaktı. Biliyordu, o Hürü Anasını çok iyi biliyordu. Gözlerini belerterek üstüne yürüyecek, seni avrat yürekli ince Mehmet diye bağıracaktı. Bu fakir fıkarayı, seyranı, koca Osman'ı, şu umutsuzları nereye bırakıp gideceksin? Bir iş yaptın bari sonuna kadar götür şunu diye kükreyecekti. Bölüm 19. İnce Mehmet yatsı namazında köyün üst başındaki kayalığa geldi. Serince bir yel esiyordu. Azıcık üşüdü. Birden köyün oradan burnuna çok alışık olduğu bir koku geldi. Çoktandır köyün kokusunu unutmuştu. Şimdiye kadar hiçbir yerde onu böylesine yatıştıran bir koku duymamıştı. Kokuyla birlikte anasını, Hatçı'yı, Seyran'ı anımsadı. Çocuğu neredeydi? Iraz Hanı onu nereye götürmüştü? O gün bugündür ne etmiş eylemişti de onların izini bir türlü bulamamıştı. Köyden tek tük köpek sesleri geliyordu. Bir kayanın kovuğuna sığındı. Hem yelden korunacak, bu köyde jandarma, gammaz eksik olmazdı. Hem de kem gözlerden saklanacaktı. Gökyüzü silme yıldızla döşeliydi. Bir süre yıldızlara daldı. Gökyüzü oya gibi işlenmişti. Çocukluğunda bu kayalığa fak kurmuş, karlı gecelerde donarak sabahlara kadar burada fakını beklemişti. İlk yakaladığı sansarı da elinden Abdi'ye almıştı. O kocaman, gözleri fıldır fıldır sansarını fakla birlikte köye götürmüş, bütün köylü de sansarın başına birikmişti. Sansar çok korkmuş, fak da titriyordu. Sonra Abdi Ağa fakı ile birlikte sansarını elinden almış, kürkünü de kaputunun yakasına diktirmişti. O kadar istediği halde fakını da geri vermemişti. Abdi Ağa'yı düşünürken içinde bir boşluk daha duydu. Hatçeyi, çocukluğunu, anasını anımsadı. İçindeki boşluk gittikçe genişliyordu. Seyran geldi gözlerinin önüne, incecik, dal gibi boyu, büyük ela gözleri, iki yanağındaki gamzeleriyle yiğit, candan ve güzeldi. Öylece durdu. Mehmet'in içine onu çıldırtan bir özlem geldi, oturdu. Şimdi şu anda şurada, şu delirmiş yıldızların altında Seyran burada olmalı, onun elini sıcacık tutmalı, ona sarılmalıydı. Seyran onu bu kadar özlüyor muydu acaba? Kim bilir, belki de onu ölü sanıyordu. Hürü Ana ona bir haber salmıştır nasıl olsa diye sevindi. Gitmeden Seyran'ı da görecek, onu da birlikte alıp götürecekti gittiği yere. Ama Seyran'a nasıl gidecekti? Onların evini, vay vay köyünü jandarmalar hiç boş bırakırlar mıydı? Jandarmaların eşkıyaları avlama biçimlerinden başlıcası da sevgili evleri beklemekti. Eşkıyalar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, insandır bu. Beklendiklerini %100 bildikleri halde kendilerini yenemiyor, eninde sonunda bir gece soluğu sevdiklerinin evlerinde alıyor, daha sevgililerinin yüzlerini bile göremeden, sevgililerinin gözleri önünde kan içinde yere seriliyorlardı. Seyran'ı görmenin bir yolunu bulacağım diye mırıldandı. Düşündükçe Seyran'a özlemi artıyor, şimdi şu anda yola düşüp vay vay köyüne her şeyi göze alarak gitmek istiyordu. Jandarmalar bugünlerde onu vay vayda aramazlar, Seyran'ın evini beklemezlerdi. Silahının olmadığını düşününce, silah olsaydı Seyran'a gitmenin tam sırasıydı. Belki de gene gidebilirdi kılık değiştirerek. Çukurovalılar gibi bir kara şalvar giyer, çorapsız ayağına da arkası basık bir kara yemeni geçirirdi. Bir de kasket takardı başına, kasketin siperini de tam gözünün üstüne indirirdi. Kim bilecekti onun İnce Mehmet olduğunu? İnce Mehmet olduğu alnında yazılı değildi ya. Bıyıklarını da kestirirdi. Hiçbir bıyıksızın eşkıya olduğu görülmüş müdür? Seyran önce korkacak, küsecek, sonra da sevincinden deli olacak, ona kemiklerini kırarcasına sarılacaktı. Sonra da onların kayalık köylerine başlarını alıp gideceklerdi. İnce Mehmet ölecek, çok da çocukları olacaktı. Acaba şimdiye kadar Seyran'ın niçin çocuğu olmamıştı? Yoksa hiç mi çocuğu olmayacaktı, kısır mıydı? Varsın olsun, kısır olsun Seyran diye gülümsedi. Onun çocuğu vardı ya. Bir gün nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun oğlunu bulacaktı. O bulamazsa da çocuk onu gelecek bulacaktı. Iraz ona iyi bakmıştır, hem de gözü gibi, bundan hiç kuşkusu yoktu. Gece yarısının horozları ötüp sustuktan sonra kovuğundan dışarıya kaydı. Hava daha da soğumuştu. Bildiği kuytu yollardan köye girdi. Bir kedi gibi çıt çıkarmadan Hürü Ana'nın kapısına geldi. Küçük takadan baktı. Hürü Ana'nın çıralığı daha yanıyordu. Ana da ocağın önüne oturmuş, közleri bacağının arasına almış, başını da önüne düşürmüş, dalmış gitmişti. Belki de öyle uyumuş kalmıştı. Usuldan takayı tıkırdattı. Hürü Ana tıkırtıyı duyunca ayağa kalktı, şaşkın şaşkın sağına soluna bakmaya başladı. Mehmet bir daha tahtaya vurunca Hürü Ana kapıya koştu, açtı. Onu görünce, "Biliyordum, biliyordum da bugün geleceğini oturmuş bekliyordum," dedi. "Kucaklaşla, gir içeri." "Ne biliyordun?" "Bilmez olur muyum hiç? Senin deli at var ya, ne bileyim ben, o atı herkes senindir diye biliyor. Yağız görkemli bir at." "Benim atım o." "İşte o olmaz olası at. 3 gündür sabah öğlen akşam kapıya geliyor, orada boynunu büküp duruyor. Ben de ona su arpa vereyim diye çırpınırken kuyruğunu kaldırıyor, uçup gidiyor. Ondan biliyorum senin geleceğini." "At mı söyledi?" "Taşkala etme köpek," diye Hürri Ana sevinçle onun sırtına bir yumruk indirdi. "Senin o deli atın batsın." "Ne olmuş atıma?" "O atın batsın, batsın. O kadar yalvardım da." "Ne istedin de yapmadı?" "Ne isteyeceğim o kara suratlı domuzdan? Topal Ali buradaydı. Dedim ki ata, bu senin sahibin İnce Mehmet'in baş birinci düşmanıdır. Ayaklarının altına al da ez onu, un ufak eyle. Dedim de o kara suratlı yüzüme bile bakmadı. Sonra da pişman olup kapımdan ayrılmadı. Ben de senin hatırın için ona su arpa verdim. Ellerden bularak ne suyu içti ne yemi yedi." "Sen bir hoş olmuşsun ana. Ne at ne anlar ki?" dedi Mehmet onu sırtını okşayarak. "Anlar anlar o," diye kulağına eğildi Mehmet'in, bir şeyler söyledi. "O her şeyi anlıyor, anladın mı?" "Anladım," dedi Mehmet. Hürü Ana'nın ocağın önüne serdiği döşeğe yorgun çöküverdi. "Topal Ali burada mı?" "Onu öldürecek misin?" diye gözleri ışılayarak sordu Hürü. "Öldüreceksin değil mi?" "Ben eşkıyalı bıraktım ana. Topal Ali burada mı?" "Düne kadar buradaydı. Duydun mu? Abdi Ağa'nın evini bir kucak para dökerek satın aldı. O kasabada bir adamın çiftçi başısı olmuş. Ayağında çizme, başında lenger şapka, omuzunda aynalı mavzer, altında da Arap at. Köyün içinde benim bağrıma basarak gort gort dolaştı 5 gün. Küçük dağları ben yarattım, büyükleri de babamdan kaldı diyor da başka bir şey demiyordu." "Abdi Ağa'nın çocuklarına ne oldu?" "Sürgün oldular köyden, her şeyciklerini bırakıp kasabaya göçtüler. Orada dükkan açmışlar fıkaralar. Koca dağ gibi gürleyen Abdi Ağa'nın çocukları. Yüreğim yandı onlara. Köyden bizden ayrılırlarken fıkaralar, sana söylemeyi unuttum. Sen hastayken 2 göz 2 çeşme ağladılar. Bütün köylü de onların arkasından ağladı. Onların evini de bu Topal Ali alınca köylünün yüreğine de hançerler saplandı. Koca Abdi Ağa'nın evi Topal Ali'nin oldu. Topal Ali'nin oldu, duydun mu Mehmet, duydun mu?" "Duydum ana," dedi Mehmet. "Bir iyice duydum. Topal Ali'nin de o pasaklı avradı 11 tane sümüklü çocuğuyla bizim gül gibi Abdi Ağa'mızın evine yerleşti. Bunu da duydun mu Mehmet?" "İyice duydum ana." "Bir dükkan açıldı köye, bir darendeli geldi. Çok da iyi adam, adı da Göde Mevlüt. Mevlüt Efendi'nin bir göbeği var, nah senin kadar. Ya öyle iyi bir adam ki dükkanı da ağzına kadar dolu. Basmalar, kutlu kumaşlar, cıncık, boncuk, boyalı şekerlemeler, ayakkabılar, tuz, biber, şeker ne istersen var. Mevlüt Efendi'nin dükkanında olanlar kasabada bile yok. Bir de iyi adam ki ta beni uzaktan görünce buyur ana diye karşılıyor, beni dükkanına çağırıyor. Kendi el ceyiziyle bana kahve pişiriyor. Kimseden de para da istemiyor, parası olanlar veriyor, olmayanları da deftere yazıyor. Dükkanı arı kovanı gibi işliyor. Ta dağlardan bile köylüler, yörükler gelip ondan alışveriş ediyorlar." Mehmet'in kulağına eğildi. "Kimsecikler duymasın," dedi usulca. "Bir sen bil, onu hükümet senin için buraya göndermiş diyorlar. Ben de ondan şüphelenmiştim zaten. Gözleri vel fecir okuyor. Ben böylesi çok gülen, herkesin suyuna giden yaltakçı adamlardan korkarım. Topal Ali gelince de gece gündüz fısır fısır konuştular. İşte ondan sonra da benim ondan sıtkım sıyrıldı. Bir de önümde kuyruk sallayarak o değilcikten seni sordu. Ben de ne dedim, o İnce Mehmet mi? O yok ki buralarda, o Halep'e gitmiş diyorlar dedim. Bunu duyunca da o bir düşünceye daldı, bir düşünceye daldı. İşte onun hükümet adamı olduğunu, hele Topal Ali ile fiskos edince de senin kanına susadığını bir iyice anladım." "Topal Ali gene gelecek mi?" "Gelmez olsun da arkasının üstüne gelsin. Gelecek zar, onu öldüreceksin değil mi?" "Ana, ben eşkıyalı terk ettim diyorum sana. Bak tüfeğim, silahım var mı?" Hürü Ana durdu, ona uzun uzun baktı, ardından da, "Demek sen silahsız pusatsız geldin köye. Seni öldürüverirler şimdi. Sen Allah'tan korkup peygamberden utanmıyor musun da böyle geziyorsun? Ulan seni böyle çırılçıplak 2 yaşındaki çocuk bile öldürüverir." Hürü ana telaşlanmış, ne yapacağını bilemiyor, evin içinde dört dönüyor, eline ne geçerse kapının ardına yığıyordu. Kütük, yorgan, döşek, ekmek tahtası, kaşıklık, kap, kaçak. Ana ne yapıyorsun? Ne yapıyorum görmüyor musun ahmak herif, kapıyı muhkemleştiriyorum. Götürdü bir yastığı da küçük pencereye tıkadı. Buradan da ışık sızmasın. Ana gel otur hele yanımdan güzel anam. Geldim oturdum Mehmet Ağa, dedi alaylı bir sesle Hürri Ana. Geldim oturdum işte, kanına susamış Mehmet Ağa. Sen buraya gelirken hiç kimse görmedi ya. Görmedi, dedi Mehmet. Ah ben ne yapayım ya Rabbim, ben ne yapayım şu sefil İbrahim'in oğlunun elinden. Bunların adamlığı bu kadar işte, tutmuş da silahsız gelmiş köye. Ben şimdi nereden bulayım bir torba fişekle bir mavzeri? Hay koca Allah'ım, her şey verdin de şu öksüz Mehmet'e. Hay ala gözlerini sevdiğim güzel Allah'ım, neden azıcık akıl vermedin? Kendini koyun gibi boğazlatmaya gelmiş köye.
Ayrım sonu.